Kayıp Eşyalar Bürosu. Yazan Murat Gülsoy. Seslendiren Kürşat Anlıaçık. Bu öykü yazarın Can Yayınları'ndan çıkan Bu Kitabı Çalın kitabından alındı.
Bir çanta insanın yaşamını değiştirebilir mi? Kemal askerden döndüğü zaman elinde sadece lise diploması ve bir de ehliyeti vardı. Ne yapacağını bilmiyordu. İş bitirici aile dostları babasına akıl vermişti. Bu oğlanı hiç olmazsa memur yapalım. Tanıdıklar var. Otobüs işletmelerinde işe sokalım. Kemal'e soran olmamıştı. Hoş, sorsalar da vereceği bir yanıt yoktu. İş bulmak onun durumundaki bir genç için büyük bir sorundu. Ayrıca bu oğlanı işe yerleştiren kuvvetin bir süre sonra onu bir iyi aile kızıyla evlendirmeye kalkacağı da açıktı. Zaten bu konularda aracılık edenlerin akıllarının bir köşesinde bilmem kim hanımların kızı da usul usul çeyiz düzüyordu. Kemal aptal bir delikanlı değildi. Kapı arkalarında konuşulanları, imaları, sessiz hazırlıkları seziyordu. Ama aldırmıyordu. Nasılsa kendi başına yapabileceği bir şey yoktu. Üstelik anne ve babasının uzun yıllardır yarattıkları sakin dünyayı tekrar başka bir evde kurmak dışında yaşamdan beklediği bir şey de yoktu. Bu düşünce ve duygularla girdi Kayıp Eşyalar Bürosu'ndaki işine. Otobüslerde unutulan eşyaların envanterlerinin tutulduğu, belli bir süre sahipleri tarafından alınmak üzere bekletildiği bir tür depoydu bu büro. İş bir haftada öğrenebileceği kadar kolaydı. Her akşam ve her sabah garaja dönen şoförler otobüslerini gözden geçirirken buldukları eşyaları büroya getirirler. Kemal formu doldururken sabırsızlıkla sicil numaralarını, otobüsün hattını, eşyayı buldukları saati söylerler. Sonra da Kemal'i eşyalarla baş başa bırakırlardı. En çok unutulan şemsiyelerdi. Tabii kış aylarında. Şemsiyeler için büroda özel bir bölüm vardı. Özellikle siyah, katlanabilir erkek şemsiyeleri için. Onun dışında akla hayale gelmeyecek şeyler de unutulurdu. Televizyon anteninden bozuk ev aletlerine, en çok ütü ne garip, çarşıdan yeni alınmış giysilerden çile çile yünlere, çeşit çeşit çivi, vida, somundan elektronik öğrencilerinin kullanmak üzere almış oldukları direnç, entegre gibi parçalara, ders kitaplarından porno dergilere kadar her şey. İnsanların kullandıkları her şeyden birer parça. Yiyecek türünde bozulacak şeyler getirildiğinde büroda tüketiliyor ya da çöpe atılıyordu. İlginç eşyalar hakkında anlatılan hikayeleri zaman içinde duyup öğrenecekti. Örneğin kendisinden önceki memur bir torba otu bulan şoförle birlikte sabaha kadar büroda içmiş, sonra da yakayı ele verip açığa alınmıştı. Onları yakalayan memurlar hallerini anlata anlata bitiremiyorlardı. İkisinin de gülmekten gözlerinden yaşlar geliyormuş. Tabii her şey kokudan anlaşılmış. Kemal sadece depoya kaldırmadan önce doldurduğu formun sonundaki kutuya kayıp eşyayı tarif eden cümleleri yazarken düşünürdü. Onun dışında yaptığı her şey otomatikti. Unutulan eşyaların çoğu fazla ilginç olmuyordu zaten. Ama bir gün... İşe girdiğinin 6. ayıydı. Nisan'ın ortaları. Güneşli havalar iyiden iyiye yaklaşmakta olan sıcak yaz günlerini haber veriyorlar, gergin kent insanlarının yüzüne belli belirsiz bir gülümseme armağan ediyorlardı. O akşamüstü bir çanta geldi. Getiren şoför içine şöyle bir bakmıştı. Ivır zıvır deyip Kemal'e teslim edip sıvışmıştı. Siyah, muşamba, alt kısmı kahverengi deri bayan çantası. Sıra içindekilerin listesini yapmaya geldiğinde çantayı açınca... Yükselen koku Kemal'in içini bir hoş etti. Belli ki çok güzel bir genç kıza aitti. Güzel kızların güzel koktuğu doğruydu. Ama tersi de mümkündü. Bu sevimsiz düşünceyi hemen kovaladı. Çantanın içindekileri özenle çıkarıp masanın üzerine dizdi. Bir kitap. Korkuyu Beklerken. Öyküler. Oğuz Atay. Bir koku. Adidas. Bir ajanda. küçük, siyah plastik kaplı, fotokopiler, İngilizce notlar, küçük bir makyaj çantası. Hepsi buydu. Kemal dikkatle envanteri doldurdu. Sonra nesnelere bir daha baktı. Sahibi olan genç kızın nasıl biri olduğunu merak etmeye başladı. Birazdan bu kız hakkında olmadık hayaller kuracağını biliyordu ve böylesine boş hayaller kurmak aldığı aile terbiyesi gereği çok da hoş bir durum değildi. Kendini kötü hissedecekti. Onun yerine eşyaları çantaya doldurdu, kitabı kendi çekmecesine, öbür kitaplarının yanına kaldırdı. Bütün gün canı sıkıldığı için okumak amacıyla unutulan kitapları kendine ayırıyor, onlarla işi bittikten sonra çoğunu okuyamıyor, okumayacağına emin olduğunda depoda durmaları gereken yere kaldırıyordu. Ertesi gün öyküleri okumaya başladı. Öğlene doğru kitabı yarılamıştı. Öykülerin birçoğu hoşuna gitmişti. Unutulan kitaplar içinde tamamını okuyabildiği fazla kitap çıkmıyordu. Ama bu seferki kitap epeyce sarmıştı Kemal'i. Çizgi roman okurken hissettiği türden bir heyecanla okumuştu kimi öyküleri. Hele bir tanesi vardı ki, öykünün kahramanı uzunca bir süre aklına takılıp kaldı. Sevdiği kıza bir türlü açılamadığı için yazara bir mektup yazarak derdine çare arayan cahil delikanlıyı, gerçekten öyle biri varmış gibi düşündü bütün gün. Kendi durumunu düşündü. İster istemez kendine çocuğun yerine, çantanın sahibi olan meçhul hayali de kızın yerine koydu. Utandı. Kendisi asla öyle bir duruma düşmezdi. Öyküdeki kız çocuğu reddedip durmuş, çocuk bir türlü durumu kavrayamamıştı. Gururlu bir delikanlıydı Kemal. Kendisinden hoşlanılmadığını anladığı anda arkasına bile bakmadan giderdi. Kesinlikle giderdi. Gerçi başına hiç böyle bir olay gelmemişti ama gelseydi nasıl davranacağını çok iyi biliyordu. Öğleden sonra kitabın kalanını bitirdiğinde nedensiz bir şekilde akşam üzeri kızın gelip unuttuğu çantasını geri alacağını düşünmeye başladı. Oysa genellikle kimse kaybettiği eşyanın peşine düşmüyordu. Belki otobüste unuttuklarının farkına varmıyorlardı. Belki de garajda böyle bir büronun bulunduğunu bilmiyorlardı. Ama Kemal, sahibinin bu koskoca çantayı arayacağını düşünüyordu. Kendine çeki düzen vermek için tuvalete gitti. Saçlarını ıslatıp geriye doğru sıkıca taradı. Islanınca saçları daha bir siyah parladı. Gözlerini aynadaki görüntüsüne dikip bir süre baktı. Gözlerini kırpmamaya çalıştı. Saçının bittiği yerden bir damla su kayıp kaşının kenarından gözüne ulaşıncaya kadar baktı. Yakışıklı mıyım? Bilmiyordu. Bunu öğrenmenin tek yolu bir başkasının aynasında kendini görmekti. Bunu da bilmiyordu. Aynadaki görüntüsünden ileriye doğru bakmaya başladı. Kendi yüzünü bulanık görmeye başladığında gelecekte neye benzeyeceğini gördüğünü sandı. Babasına benzeyecekti. Gerçi babası kadar esmer değildi. Bu iyi diye düşündü. Bu iyi. Çantanın sahibi kız ertesi günde gelmedi. Bir sonraki günde. Araya hafta sonu girdi. Kemal içinde büyüyen bir umutla işe geliyordu. Her gün temiz gömlek giyiyor, her sabah daha bir özenle tıraş oluyordu. Kızla karşılaşınca nasıl davranması gerektiğini kurguluyor, nasıl bir bakışla, nasıl bir ses tonuyla etkileyici olacağının hesaplarını yapıyordu. Yine de hiçbir senaryo ona gerçekçi görünmüyordu. Sonraki günlerde de gelmeyince, Kemal kızın artık hiçbir zaman gelmeyeceğine emin oldu. Hafif bir ümitsizlik yüzeye çıkmaya çalıştığında, Kemal gidip çantayı bulunduğu yerden çıkarıyor, kızın deodorantını hafifçe kapağının içine sıkıp derin derin kokluyordu. Bu gerçekten iyi geliyordu. Sanki karşılaşmışlar gibi, sanki sevgili olmuşlar gibi, sanki karşıya geçen, bu arada kızın Kadıköy'de yaşadığından neredeyse emindi, şehir hatları vapurlarından birine binmişler de akşam esintisi onun kokusunu taşımış gibi, sanki sarılmışlar da o kumral denizin bittiği yere burnunu gömmüş, dudaklarıyla avuçlarını terleten düşler. Bir gün bu hayallerin artık dayanılmaz bir tutkuya dönüştüğünü anladığı anda buna bir son vermesi gerektiğini düşündü. Böyle saçma bir şey olmamalıydı. Yaşamı boyunca hiç görmemiş olduğu bir kıza aşık olması. Bu koku meselesi. Hayır, hayır, hayır, hayır. Buna kesinlikle bir son vermeliydi. Gündüz mesaisi çoktan bitmişti. Gölgeler uzamış, deponun köşelerindeki karanlık büyümüştü. Kendisi boş çelik raflardan birinin içine oturmuş düşünceler denizinde boğuluyordu. Öteki eşyalara baktı. Unutulmuş, öylece bırakılmış, sahipsiz nesneler. 100 yıl geçse, 100 yıl daha sahiplerini beklemek üzere boynu bükük bir şekilde duracak olan nesneler. Kendisi de raftaki yerini almıştı işte. Onlardan ne farkı vardı? Ne farkı vardı? Tüm bir depo dolusu eşya ona bakıyormuş gibi geldi. Korku filmlerindeki gibi. Ama daha hüzünlü bir şey. Ona üzülüyorlarmış gibi. Ona yardım etmek istiyorlarmış gibi. Bu düşünceler köpürerek akıp onu ilginç bir noktaya getirdiler. Madem ki kız buraya gelmiyordu, o kıza gidecekti. Kim olduğunu, nerede olduğunu, neye benzediğini bilmiyordu ama hepsini öğrenebilirdi. Çantayı durmakta olduğu raftan alıp masasına döndü. İçindekileri çıkarıp bir dedektif gözüyle tekrar inceleyecekti. İşte deodorant, makyaj çantası, fotokopiler ve ajanda. Ajandayı ilk gördüğünde de bir ad ya da adres var mı diye kurcalamıştı ve bir şeyi bulamamıştı. Ama şimdi başka bir gözle, dedektif gözüyle bakacaktı. Öteki ıvır zıvırı içine koyduktan sonra çantayı depodaki yerine kaldırdı. Dedektif gözleriyle depoya şöyle bir bakıp nesneler gözüne daha bir canlı, daha bir başka sır dolu göründüler. Masasına geri döndü. Ajandayı baştan sona incelemeye başladı. Ajanda üzerinde 2 gün boyunca çalıştı. Öğrenebildiği çok az şey vardı. Çoğu sayfalar boştu. Bir takım randevular, taksit günleri, yapılacak işler not edilmişti. En son not 2 hafta öncesinin cumartesi gününe ilişkin 14 Süheyla Fıstık Pub notuydu. Buna benzer birçok kafe, sinema randevusu vardı. Kemal keşke daha önce şu deftere baksaymışım diye geçirdiği içinden. Tabii ya, o Fıstık Pub neredeyse bulur, oraya gidip beklemeye başlardı. O geldiğinde mutlaka tanıyacaktı. Sonra ne yapacaktı? Bu önemli değildi. Hele bir izini bulsa. Önemli olacak bir başka bilgi de bir dershaneye ait taksit tarihi ve miktarıydı. İşin kötüsü dershanenin adı yoktu. Fotokopilerden anladığı kadarıyla bir dil dershanesiydi. Hafta sonuna kadar planlar yaptı. Dershaneyi bulmaya çalışmak iyi bir başlangıç olabilirdi. Çantanın unutulduğu hat üzerinde kentin 2 yakasında araştırma yapması gerekiyordu. Nasılsa önünde bolca zaman vardı. Hafta sonlarının bir bölümünü bu işe ayırabilirdi pekala. Tüm dershanelere gidecek, ücretlerini öğrenecekti. Taksit miktarını ajandadakiyle karşılaştırarak doğru yeri saptayacaktı. Sonrası nasılsa gelirdi. Hafta sonu şansına hava günlük güneşlikti. Vapurdan inince cıvıl cıvıl bir alan onu karşıladı. Sarhoş edici nefis bir serinlik vardı. Ne kadar çok isterdi şu çingenelerden bir demet folyo alıp Fıstık Pub'da onu bekleyen sevgilisine doğru uçarcasına gitmeyi. Ama buna daha çok vardı. Daha çok. Zevkli bir gün geçirdi. Birçok dershaneden fiyat almıştı. Kafelere göz atmış, sahafları dolaşmıştı. Herkes sokaklardaydı. Renkli, pırıl pırıl, güzel kokulu birçok sevgili adayı. Acaba hangisi diye düşünerek biraz da ayaklarının kendini götürdüğü yere doğru sürüklenmişti. Rastlantıyla kitap almıştı. Üst katı kafe olan bir kitapçının girişinde boş boş bakınırken satıcı belirli bir şeyi arayıp aramadığını sormuş, Kemal'in de ağzından Oğuz Atay'ın kitapları ne tarafta sözleri dökülmüştü. Satıcıya yüklü bir para öderken bu da planın bir parçası diye düşünüyordu. Bir yandan da kafede karşılaştıklarında kıza, artık ona bir ad gerekiyordu, kitaplardan Oğuz Atay'dan söz açtığını hayal ediyordu. En çok onu severim. Evet, bütün kitaplarını okudum. Siz de mi İngilizce kursuna gidiyorsunuz? Ben çalıştığım için hafta sonuna yazıldım. İş konusunda doğruyu söyleyip söylememekte kararsızdı. Ne de olsa parlak bir iş sayılmazdı. O gün hafta sonu için ayırdığı tüm parasını harcamış olduğundan ertesi günü evden çıkmamaya karar verdi. Sonraki haftayı okuyarak ve düşünerek geçirdi. Aldığı kitapları okuyor, yorulduğu zamanlarda dershane tariflerini önüne serip gelecekteki sevgilisinin şu anda hangisinin sıralarında oturduğunu tahmin etmeye çalışıyordu. Önümüzdeki hafta sonu başka bir hamle yapması gerekiyordu artık. Kuşkulu dershane sayısını ikiye indirmişti. Bunların kapısına gidip öğrencilerin çıkış saatini beklemeyi gururuna yediremiyordu. Bir yandan da dershane ücretleri cazip gelmeye başlamıştı. İngilizce öğrenirse belki daha iyi bir işe girer, kıza mahcup olmazdı. Hem bu parayla kendine bir ev bile tutamazdı. İki kişi geçinmek. Hop, yavaş ol. Ne ev tutması, ne iki kişisi. Hayal kurmaya başladı mı insan? Nelere sahip olmadığını ve olamayacağını anlıyor sadece. Biraz yavaş olmazsa aptal çocuklar gibi hayaller içinde kaybolacaktı. İyi ki içinde sağduyulu bir ses gerektiğinde frene basıyor, onu yavaşlatıyordu. Her şey bir yana, yabancı bir dil öğrenmek kendisi için yararlı olacaktı. Belki yeni bir işe girerdi. Turizm şirketi örneğin. Kesinlikle dil bilmek gerekiyordu. Bu düşünceyi sevdi. Babasına durumu açıklarken her şeyi ince ince hesaplamış olduğunu göstermeliydi. Çünkü evde tartışma olmazdı. Babası hayır dediğinde bunun tek bir anlamı vardı, hayır. Gerçi izin almak zorunda değildi. Ama gizli işler çeviriyormuş gibi bir şey yapmayı kendisine asla yakıştıramazdı. Evet, en güzeli babasına yeni bir işe girmek istediğini ama dil bilmediği için bir sürü güzel işi kaçırdığını söylemesiydi. Hemen işini değiştirmese bile belki başka şeyler de yapabilirdi. Örneğin üniversite sınavlarına girebilirdi. Belki çok çalışırsa, hem sevgilisi de destek olursa, kızın üniversite öğrencisi olduğundan iyice emindi, açık öğrenimi kazanabilirdi. Hem çalışır hem okurdu. İçi içine sığmıyordu. Hem İngilizce bilip hem üniversite mezunu olursa artık bu kayıp eşyalar bürosunda işi olmazdı. Bunları düşünürken elleri arkasında, dilsiz nesnelerden oluşmuş bu garip hazinenin tek sahibiymişçesine rafların önünde duruyor, tuhaf bir sevgiyle eşyalara bakıyordu. Böyle anların birinde... Evet, böyle anların birinde biri geldi. Bir adam. Kendisi gibi esmer. Aynı boyda. Bir çanta soracaktım. Eşim otobüste unutmuş. Siyah, anorak bir çanta. İçinde değerli bir şey yokmuş. Bir kitap, ders notları, makyaj malzemeleri. Kemal bunları duyunca uzun zamandır görmekte olduğu güzel rüyanın bir kabusa dönüştüğünü, ayağını bastığı dünyanın artık onu yok edecek, içine alacak bir karanlık gibi büyüdüğünü dehşetle fark etti. Şimdi kayıp eşyalar bürosunun koridoru çocukluğunun korku tüneliydi. Depodan çantayı çıkarıp adama verirken her şeyini kumarda kaybetmiş bir adam gibi yorgundu. Parmaklarının ucuna değen çantanın anorak dokusuyla içinden vedalaşıyordu. Çantanın içinde hayalleri vardı. Bu belliydi. Planları, sevgilisi, geleceği, kokusu. İnsan bu kadar aptal olabilir miydi? Öylesine sarsılmıştı ki, adama formu imzalatmayı bile unuttu. Bir an önce adam oradan gitsin istiyordu. Bu, kendine çok benzeyen adamın ve verebileceği güçle tüm yaşamını değiştirecek olan kadının kim olduğunu bilmek istemiyordu. Çünkü bilmesi gerekeni biliyordu. O adam olmadığını, tezgahın öteki tarafında durduğunu, kayıp eşyalar bürosunda çalıştığını, bir memur olduğunu, büyük bir olasılıkla bunun hiç değişmeyeceğini biliyordu. Adam, birkaç zamandır kendisine yaşam veren her şeyi o çantanın içine koyup götürmüştü. Yağmur yağıyordu. Bahar yağmuru olduğunu, birazdan geçeceğini bilmesine rağmen depodan almış olduğu kimliksiz kara şemsiyelerden birinin altına sığınmış yürüyordu. Olmayan bir geleceğe doğru, mutsuzluğa doğru. Üzüntüyle o kitaptaki tüm öyküleri okuyup bitirmiş olduğunu düşündü. Sıra son öyküdeydi. Son günlerde istasyon şefini de nedense ortalarda göremiyorum. İzinli olduğunu sanıyorum. Çünkü yıllardır hiç tatil yapmamıştı. Onun elbiseleri de şimdi benim üzerimde. Üzüntüyle o kitaptaki tüm öyküleri yaşayıp bitirmiş olduğunu düşündü. Sıra son öyküdeydi. Onun elbiseleri de şimdi benim üzerimde. Kayıp eşyalar bürosunda unutulmuş bir memurun. Kemal'in üzerinde. Benim üzerimde. Özlediği yaşamın ne kadar uzağında olduğunu, babasının da özlediği yaşamın ne kadar uzağında olduğunu, onun babasının da anladı. Onun elbiseleri şimdi benim üzerimde. Adresim Kayıp Eşyalar Bürosu.
Murat Gülsoy'un Kayıp Eşyalar Bürosu öyküsünü Kürşat Anlıaçık seslendirdi.